Merhabalar, Lipcast'in bu bölümünde İbrahim Kapan'la beraber Jean Müller'in Popülizm Nedir kitabını inceleyeceğiz. İbrahim hoş geldin.
Teşekkürler, merhaba.
İbrahim kitap hakkında genel olarak ne düşünüyorsun? İkimiz de okuduk. İzlenimlerin nelerdi?
Kitabı aslında çok sevdim. Çok basit ve çok iyi bir şekilde analiz ediyor popülizm ne olduğunu ve çok zor, karmaşık bir anlatıyı çok kısa ve net bir şekilde anlatıp biz gerçekten popülizmin ne olduğunu kökenine iniyor ve çok güzel, beğendim yani.
100 sayfa olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani indeksi çıkarınca 100 sayfa gibi bir şey kalıyor elimizde. Aslında çok müthiş bir şey bu. Yani popülizm gibi karmaşık bir konu 100 sayfada konu uzmanlarına bırak, hani genel kitleye doğru bir şekilde, yani açık anlaşılır bir şekilde anlatmak 100 sayfada çok görülmüş bir şey değil. Açıdan ben de sevdim, oldukça netti. Kitabın içeriği hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle ilk bölümlerde popülistler neler söyler? Yani popülist liderlerin söylemleri üzerine duruyordu
Yani
Müller.
şöyle diyebilirim. Yani eser aslında üç bölümden oluşuyor. Giriş bölümü. Giriş bölümünde şöyle bir şey anlatıyor. Yani popülizm yönelik, genel anlamda popülizm yönelik genel bir çıkarımda bulunuyor ve popülizmin düzen karşılığıyla eş anlamlı kuralına dikkat çekiyor. Yani ayrıca Müller popülizmin bazı duygu durumlarıyla da ilişkilendiriyor. Hatta öyle ki kitapta popülistler kızgındır ve seçmenler öfkelidir gibi örnekler veriyor. Gerçekten güzel örnekler veriyor bu konuda. Sonra devam ediyor ve popülizmi ayırt etme yollarını özetliyor. Yani popülizmin farkına varılmasını sürecini üç değişken üzerinden anlatıyor. Birincisi, yanlış hatırlamıyorsam, popülistler her zaman seçkinleriyle eşitirler. İkincisi, popülistler her zaman çoğulculuğu karşıtıdır. Üçüncüsü de popülizm her zaman bir kimlik politika biçimidir.
Antipluralist olması konusunda Müller'in örnek verdiği liderlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan'dı. Orada ben açıkçası çok eğlenmiştim. Erdoğan'ın kullandığı bir söylem var, biliyoruz hepimiz. Sen kimsin? Siz kimsiniz? Biz milletiz tarzında. Müller buradan diyor ki popülist partiler veya popülist liderler %99 değiliz, biz %100'üz diyorlar ve kendi popülist partileri veya popülist liderleri desteklemeyen halkı, kalan belki bu Türkiye örneğinde olduğu gibi %40'ları bulabilir, milletin parçası olarak görmüyorlar aslında, ya da bunu ima eden konuşmalar görüyoruz. Bu açıdan popülizm oldukça dışlayıcı bir yaklaşım sergiliyor.
Tabii dışlayıcı yaklaşımdan ziyade bir de artan şey var. İkinci, popülistlerin her zaman çoğulculuk karşıtı diyoruz ama bir noktada çoğulcu söylemlerde bulunup çoğulculuğu eleştiriyorlar. Örnek veriyorum, burada yine örnek verdiği yine Tayyip Erdoğan, zaten genel olarak 3-4 kişi örnek üzerinden veriyor işte. Viktor Orban Macaristan'dan veriyordu. Hırvatistan'dan falan bir duman Erdoğan'a gönderiyor.
Avusturya'dan vesaire veriyor, evet.
Evet. Ve gerçekten İlginç bir bakış açısından yaklaşıyordu bir noktada. Yani popülizmi üzerinden incelemesi aslında politik teorisyenlerin bugün hani kamusal diyalog koruyucusu olmaya neden ihtiyaç duyduğumuzun kanıtı aslında. Ya aslında benim de durmadan görmezden geldiğim, içinde yani yaşadığımız zamanı da göz önünde aldığımız zaman dile ne kadar az odaklandığımız ve hiç olmadığımız şekilde kelimeleri, etiketleri, çağrışımları ve metaforları ne kadar gelişi güzel kullandığımızı beni şaşırtıyor. Yani mesela demokrasi diyoruz, liberalizm diyoruz, popülizm diyoruz ya da bunun alt segmentlerinden falan konuşuyoruz. Ve bunların ne anlama geldiğini dair bilmeden konuşuyoruz. Burada işte Müller bize bir noktada daha bir açıklayıcı sunuyor bize. O yönden biraz daha başarılı bir kitap yani.
Ben hikayeyi aslında başa alarak anlatmayı tercih ediyorum. Ki Müller de kitabında bir noktada bahsediyor. Aslında olan olay bir andemokratik, yani demokratik olmayan liberalizme karşı illiberal demokratik bir cevap. Ya bu ne demek? 2008'den önce ya da ya evet 2008'den önce bir sistem vardı. Buna establishment diyoruz. Ve bu sistem genelde halkın çok temel, yani belli başlı taleplerini görmezden gelerek veya görmezden gelmese de halk bunların karşılık bulmadığını düşünüyordu. özellikle politik alanında. Hatta 2008 öncesi politika siyaset bilimi kitaplarına bakarsak çok fazla konu edilir. Politikanın ölümü, siyaset ölümü vesaire. Popülizm aslında buradan doğan bir şey gibi görünüyor. Yani şunu düşünün. 2000'lerin başlarında 2010'ların başına kadar Londra'nın bir mahallesinde göçmenler, özellikle Hindistanlı göçmenler, küçük kız çocuklarına tecavüz ediyorlar. Ve bu hasır altı ediliyor. Binlerce kız çocuğuna tecavüz ediyorlar. Ve polis yukarıdan gelen emirlerle bunları hasır altı ediyor. Soruşturmuyor, dosyalar kapanıyor. Ve 2010'larda bu popülistler tarafından tekrar gün yüzüne çıkarılıyor falan filan. Yani şimdi bu yüzden popülistleri destekleyen bir işte mavi yakalıya ne diyeceksin? Yani aslında olay biraz da burada yatıyor. Benim popülizme bakışım biraz da bu noktadan etkileniyor. Yani adam bir Amerikalı işçi, maden işçisini düşünün. Trump geliyor sana diyor ki ben tarifeler koyacağım. Senin işini geri alacağız. Senin işini kaybetmenin sebebi işte küresel globalleşme bilmem ne vesaire. Bu adam bu yüzden Trump'ı destekliyor. Yani ben bu adama gider 2 saat boyunca işte tarifeler senin işini kaybetmeni sağlamadı diye anlatırım. Tarifeler senin işini geri kazanmanı sağlamayacak. Olay küreselleşme değil falan diye anlatırım. Sonuçta ne olacak? Yani bir noktada bizim cevabımız burada o mavi yakalının diline inmek gibi geliyor bana. Müller de aynı şeyden bahsediyordu.
Ya orada kesinlikle şöyle bir durum daha var yani. Dediğin gibi karşı tarafa ne anlatacaksın sadece söylevler üzerinden anlatmaktan başka. Örnek veriyorum, Erdoğan çıkıyor ve diyor ki ben size şunları sağlayacağım, bunları sağlayacağım ve hayatında bilgisayar haber okumayan, ne bileyim başka bir şey yapmayan bir insana televizyonda gördüğü birini dinleyip "Aa, bu bize bunları yapacakmış" deyip inanması, hani
Kesinlikle ayrıca şey de var. Hani bu liderler buna söz verse ve yolsuzlukları ortaya çıksa bile ya yani Erdoğan'ı düşünün ya da işte Trump örneğini düşünün ya da Müller de örnek veriyor. Joe Biden'ı düşünün Avusturya'da. Bu liderlere çok fazla zarar vermiyor bu yolsuzluk olayları. Dolayısıyla adam senin dediğin gibi televizyonda görüyor veya dinliyor. Canlı olarak hani konuşuyor. Kahvesini ziyarete geliyor ve adam sana bir söz veriyor. Sen de buna göre oy veriyorsun.
bu şekilde işte bu bahsettiğimiz çok basit bir örnek. Aslında kaosun kendisinin tanımı aslında. Biz neden popülizmde bir karmaşa var dediğimiz zaman işte bu. Kesinlikle ya da mainstream sayabileceğimiz popülizm kuramcılarına göre popülizm bir ideoloji. Yani sadece bir söylev değil. Ama daha böyle mainstream, daha yeni kuşak dediğimiz akademisyenler ise, yanlış hatırlamıyorsam Paris Hastanedis vardı bunlardan bir tanesi. Daha ideolojiden ziyade söylemden bahsediyor. Yani açıkçası bana göre ilk başta söylev olarak başladı bana kalırsa yani. Evet, ilk başta söylevler kimse ideoloji olarak düşünmedi ama bu artık bir trend haline gelmeye başladı dünyada. Artık dünya devlet adamlar liberal değerler ya da sol değerler üzerinden değildi artık. Popülist anlatılar üzerinden ülke yönetmeye başladı ve bu gittikçe tehlikeli hale gelmeye başladı. Çünkü aslında Müller doğrudan bahsediyor. İşte liberal ve illiberal devletleri, demokratik ya da antidemokratik devletleri birbirinden ayırmamız gerektiğini söylüyor. Burada da aynı bir sorun var. Popülizm bizi demokrasiden ayıracak ve illiberal antidemokratik bir şeye sokacak ve bütün dünya devletleri artık bunları takip etmeye başlayınca gerçekten bir liberal değerler ya da ne bileyim yani sol değerler de olsun ya da diğer değerler de olsun, prensipler de olsun dinlenmeyecek. Sadece o günkü duruma göre insanlara bir şeyler anlatılacak ve o günkü insanlar onu kabul edip bitecek. Yani artık yeni bir sistem değil de durmadan günü kurtarmaya yönelik bir sistem ortaya çıkmaya başlayacak. Yani Müller'in bir noktada anlatmak istediği de buydu ve benim de aslında gerçekten korkum o yani ileride bu artık ideoloji tamamen ideoloji olmaya başlayıp herkes kendisine bugünkü liderlerin bugünkü dediklerine göre oy atacaklarsa gerçekten işimiz bir noktada yaş.
Ya açıkçası ben burada popülizmin hani nihai olarak evet demokrasiyi yıpratacağını düşünüyorum ama popülizmin ortaya çıkışının da demokratik bir oldukça demokratik bir şey olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu popülizmi meşrulaştıracak bir şey de değil. Evet. Ancak hani baktığınız zaman bunlar oldukça demokratik talepler. Yani halkın büyük çoğunluğu bunu istiyor. Avrupa Birliği'ni düşünün en basit. Siz teknokratlar ya da tırnak içinde elitler olarak sürekli bu şeyleri bastırıyorsunuz. Bu eninde sonunda patlayacak bir durum. Yani şöyle anlatayım. 2008'e kadar bir yalan tekeli vardı. 2008'den sonra popülizm diye gördüğümüz şey yalan tekelinin halk tarafından, halkın kendi çıkardığı siyasetçiler tarafından kullanılması. Yani yalan tekelin dağıtılması oldu. Şu an herkes yalan aygıtına sahip. Dolayısıyla bu noktada sorun aslında Müller de benzer bir şey söylüyor kitabın sonlarına doğru. Popülizm irrasyonel vatandaşların veya bu tarz bir durumdan kaynaklanan bir patoloji değildir diyor. Bu temsili demokrasinin üzerindeki bir kalıcı gölgedir diyor. Aslında en önemli popülizmle alakalı bir şey tartışırken bana sorarsan en önemli kavranacak nokta da bu.
Dediğine katılıyorum. Ekstra olarak yani bahsetmemiz gerektiğini düşündüğüm bir nokta var. Müller popülistlerin yönetmek için üç teknikten bahsediyor. Ondan bahsedelim aslında. Birincisi şeyden bahsediyordu. Devleti sömürgeleştirmeye ve işgal etmeye çalışırlar. Hani burada şey örneğini veriyordu. Macaristan ve Polonya örneği veriyordu. İşte Viktor Orban'la partisi Fidesz'in yapmaya çalıştığı temel değişikliklerden. Aslında oradan örnek verip aklıma şöyle bir örnek geldi. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama korona döneminde Viktor Orban'a verilen yetki
Evet.
artık o yetkilerden
Sınırsız bir yetki.
sonra artık iyi ki memur kanunu değiştirerek tarafsız olması gereken bürokratik pozisyonları kendi partisinin taraflarına yerleştirmek falan. Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi var olan mahkemelerin prosedürlerini değiştirip yeni hakimler atanması sağladı. Ya da medya yetkililer de hemen ele geçirilip gazeteciler ulusal çıkarlarına zarar verecek haber yapmamaları için hızlıca mesaj verildi.
Açıkçası ben bir şeyler yapmak istiyorsanız önce medya desteğiniz olması gerekiyor. Hem Türkiye'de hem bunu Orban da kanıtladı. İkincisi hem devleti işgal etmeye çalışıyorlar hem de anayasal bağlamda devlet yani kurumların, devletlerin temelini oluşturan parçaların kimliğini kendilerine göre tekrar kökten düzenlemeye çalışıyorlar ya da yıkıp yenisini getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de aynı şeyi yaşadık, yaşıyoruz. Ve bu Türkiye'nin yaşadığı şey de bir istisna değil. Ha, Türkiye bana sorarsan çok erken girdi bu sürece. 2002'de ilk giren ülkeydi belki de çevredeki. Umarım ilk çıkan da ülke olacak Trump'ta.
Umarım diyelim. İkinci şeyden bahsettiği şey ise popülistler kitlesel kaymacılık yaparlar. İşte partili seçkinler kitlesel siyasal destek karşılığında maddi veya maddi olmayan yollardan lütuf bulunurlar. Halka dahil olmayanlara ya da halka karşı çalıştığında şüphelenenlere de kötü davranırlar. Aklımda bir hikaye var belki okumuşsundur bilmiyorum. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ında çok tartışılan bir bölüm var. İşte Verşegin tam telaffuz edemediğim bir isim. Verşegen diye bir karakter var ve onun linç edilmesiyle alakalı bir hikaye. Bir tüccarın oğlu var ve Verşegen Napolyon'un ordusu doğuya doğru ilerlerken Moskova'da yenilgiye uğramış anlatısını yaymakla suçlanıyor. Şehrin yakın zamanda düşeceğini tahmin eden bir kalabalık kentin valisinin ikametgahının önünde toplanır ve halkın gizli öfkesi tarafından sarhoş olan Verşegen'i Moskova'nın teslimiyetine sorumluluğu ilan eder ve vali adamlarına onu infaz etmelerini emreder. Askerler onun anında başına kılıç geçirir ve o noktada Tolstoy şöyle bir şey yazıyor. Kalabalığı kontrol altında tutan insan duygusunun aniden kırıldı diye bir yazı yazıyor. İşte korku ve öfkeyle bulaşan kalabalık Vereshchagin'e saldırı ve ölüm çığlığını yorgun ses saldırıyla durdurana kadar ateşli bir aceleyle ona vurur ve yırtar. Böyle bir tanımlama yapıyordu Tolstoy orada. Bu çok basit bir anlatı aslında popülistlerin yaptığı. Erdoğan'da da görüyoruz ya da diğer taraftan da görüyoruz. Sadece Erdoğan'da değil, Türkiye'nin diğer partilerinde de gördüğümüz, zaman zaman gördüğümüz şeyler. Bir hedef gösteriyorlar ve o hedefe saldırmaya başlıyorlar. Ve halk da bunun arkasından gitmeye başlıyor ve linç kampanyası başlıyor. Ve bu Türkiye'de artık cancel culture dediğimiz olay saçma bir şekilde yükseldi. Hani son zamanlarda.
Türkiye'de olan aslında biraz da ya bence hep vardı bir şekilde ama bu lineer bir şekilde yani yavaş yavaş artıyordu. Özellikle bu son geçen yılın yazından itibaren bir anda pik yapmaya başladı. Ben de aslında şaşırmıştım ancak düşününce aslında ortam çok müsait. Türkiye'de çok müsait böyle bir kültürün yaygınlaşmasına neden olmasın ki?
Yani doğru söylüyorsun ama insanların bu konuda gerçekten çıkış noktası da yok. Yani burada Müller'in eleştireceğim noktası aslında bir noktada buydu. Yani o da dahil çoğu kişi buna bir çözüm önerisi vermiyor. Hani böyle durumlarda neler yapabileceğiz, nasıl yapacağız diye bir çözüm önerisi yok. Ve gerçekten tehlikeli bir durum. Çünkü Türkiye gibi artık demokratik alanlarda daha düşüş yaşayan ülkelerde ve halen şu an idam meselesi konuşuluyor mesela. Yanlış insanlar ya da yani suçsuz insanlar bile kim vurduya gidebilir ve bu gerçekten çok kötü bir durum oluşabilir dünyada. Yani özellikle
Ya,
o ülkelerde ama
hatırlıyorsun bir kitap vardı Zümrüt Apartmanı. Twitter'da onu haberlere de çıktı daha sonra. Kitabı yasaklatmak için yoğun bir talep oluştu, linç oluştu. Daha sonra kitap hem yasaklandı hem de yazarı ilk önce tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakıldı. Devlete bu yetkiyi ele verdiğin zaman özellikle popülist liderlerden bahsediyorsak namluyu ironik olarak ilksize çeviriyorlar. Bu olayın üstünden 3-4 ay geçmemişti yanılmıyorsam. Geçen yılın sonbaharı birkaç tane feminist kitabın yasaklandığı haberini görmüştüm. Yani bu aslında çok da tahmin edilebilir bir şey. Yani siz devlete böyle bir aygıt veriyorsunuz kullanması için. Devlet ilk başta devleti yöneten her kimse siz daha sonra hoşlanmadıklarına çevirecektir bu aygıtı.
yapabileceğimiz sadece insanlara daha anlayışlı, daha böyle hoşgörülü davranmalarını istemek ama yani bilemiyorum o konuda. Her neyse üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsünden de bahsettiği şey Miller'in hukukta ayrıcalıklı uygulamalar. Yani bu çok bariz bir şey aslında hani popülistlerin ve hatta sadece popülistlerin değil çoğu liderlerin demokratik ülkelerde bile bu hukukta ayrıcalık uygulanıyor. Ve bu yine dediğim gibi her zaman çok tehlikeli bir durum. Yani o adaletin tanrıçasının gözlerinin kapalı olması gerek. Eğer açarsak neler olacağını görüyoruz, biliyoruz. O yüzden tehlikeli bir durum.
Maalesef evet öyle.
Bir de şöyle bir aslında yorum yapmak istiyorum. Liberal çevrede hala popülizmi otoriter bir anti siyaset olarak görüyorlar. Ve bir liberal yazar, gerçekten adını unuttum ama şöyle bir yani popülist destekçilerini şöyle bir şey olarak tanımlıyor. Hayvan işçilerinden zoom politikana dönüşmemiş plebler olarak tanımlıyor. Mükemmel bir tanım. Ya ben hala ne zaman okusam gülerim bu tanıma. Gerçekten bir noktada haklı. Yani öyle bir durum var popülist destekçilerinin.
Yani bu demokrasi istiyorsanız bu elde edeceğiniz sonuç bu aslında. Yani açıkçası ben popülizme demokrasinin pik noktalarından biri olarak baktığım için tabii sınırlanmamış demokrasiden bahsediyorum. Dolayısıyla benim popülizme yaklaşımım daha çok demokrasi kaynaklı bir sorun olduğu yönde aslında.
Konuşmamın başında ekstra olarak şeyden bahsetmiştim. Case Smith'ten falan bahsetmiştim. Bu kitabı seçmemiz aslında Case Smith'e göre Yani Kesmedin'de aslında Popülizm çok kısa bir giriş diye bir kitabı var. Onu da okumanızı öneririm. O biraz daha tarihsel inceliyor o işi. Ayrıca Cristobal Kaldwasser'ın da ayrıca popülizmle alakalı bir kitabı var. Kitabın tam olarak ismini unuttum ama bu kitapları okumanızı öneriyorum. Onlar biraz daha tarihsel bakıyor. Aslında direkt Avrupa'daki popülizmin yükselişini dahi anlatıyor. Biz bu kitabı seçmemizdeki tek neden daha geniş bir anlatım vardı ve daha az belirsizlik olduğunu söyleyebilirim. Diyeceğim bu kadar.
Teşekkür ederim İbrahim. Güzel bir tartışmaydı, konuşmaydı. Keyifli oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
İyi günler.
Hoşça kalın.